gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Başkent'e hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı Hayatın Sesleri. Bizler Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar. Yayınımızı sizlere ulaştıran Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugün de başkentten. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. Çift 090 312 463 3419 ve 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak bizleri aramanız, oradan da bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza. Saatlerimiz 15.07'yi gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve hemen şimdi sizleri stüdyo konuğumuzla tanıştıralım istiyoruz. Uluslararası Eğitim Programları uzmanı Sayın Gamze Adlı bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş Merhaba. Geldiniz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün bir Avrupa Birliği ülkesinde sosyal içerikli bir projeden söz edeceğiz. Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi. Şimdi Avrupa Gönüllü Hizmeti nedir diye klasik bir soruyla başlamak durumundayız mecburen.
Tamam,
buyurun.
Tamam, çok da güzel olur aslında. Avrupa Gönüllü Hizmeti aslında pek çok genç tarafından bilinse de detayları bilinmediği için çok da keşfedilmemiş programlardan bir tanesi. Genel olarak Erasmus Plus adı altında bilinir bu programlar. O programların aslında bir ayağı diyebiliriz. İçerik olarak da sizin söylediğiniz gibi bir gencin, 17-30 yaş arasında bir gencin Avrupa Birliği üyesi bir ülkede sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmalar yapması olarak da özetleyebiliriz.
Evet, şimdi yaş 17...
30 yaş arası.
30 yaş arası evet. Dediniz. Herkes katılabiliyor mu?
Herkes katılabiliyor.
Yani eğitim, işte üniversite mezunu olmak, lise mezunu olmak gibi bir şey şartı
bir
yok.
Bir koşulumuz yok. Tek koşulumuz var. O da 17-30 yaş arasında olmak. Dil şartı aranmaz bu programlarda. Çünkü öğrencilerin en çok kafasında ya da gidecek olan gençlerin böyle bir soru oluyor. Hani benim çok dilim yok, İngilizcem yok, üniversite mezunu değilim veya liseyi yeni bitirdim gibi bir takım endişeler olabilir. Programın böyle bir koşulu yok ama takdir edersiniz dersiniz ki proje yapmaya gidecek olan bir gencin gittiği ülkede rahat edebilmesi için en azından temel seviyede bir İngilizce biliyor olmasını tabii ki arzu ediyoruz.
Evet, peki gideceği ülkenin şartları nelerdir, kabul şartları?
Şimdi bu projeler her iki ülkede de, yani gönderen, gideceğiniz, yola çıkacağınız ülkede de gidip orada aktivite yapacağınız ülkede de sivil toplum örgütleri tarafından yürütülüyor. Yani dernekler bazında yürütülüyor. Hı hı. Dolayısıyla siz buradan gitmeden önce mutlaka sizin ulusal ajans adı verilen, bu projenin yürütücülüğünü her ülkede yapan kurum tarafından akredite edilmiş bir gönderen kuruluşunuz olması lazım. Buna çok rahatlıkla kendi ulusal ajansınızın sayfasından ulaşabilirsiniz.
Nereden, nasıl ulaşılıyor diye soracak.
Türkiye için UA.gov.tr sayfasından Türkçe dokümanlarla nereden bu dernek olduğuna ulaşabiliriz. Aynı şekilde EVS Database İngilizcesiyle herhangi bir arama motorunda aratarak öğrencilerimiz ya da gençlerimiz çok rahatlıkla bu projelere akredite olmuş kuruluşların bilgisine ulaşabilirler.
Evet, programımızın sonlarına doğru dinleyicilerimiz de belki kağıt kalem alıp yazmak isterler. Tamam. Adresleri tekrarlayalım. Şimdi peki bizim ülkemize de bu amaçla gelen Avrupa'dan gençler var mı?
Evet, bu kapsamda özellikle 2007'den beri çok aktif bir şekilde Türkiye'de de yurt dışında da bu projeler kapsamında gençler, bunları hareketlilik projeleri de diyebiliriz aslında. Hı hı. Farklı ülkelerde gönüllü hizmet yapabiliyorlar. Türkiye'ye gelen öğrencilerimiz de, gençlerimiz de mevcut. Onlar da bir aydan bir yıla kadar bu proje kapsamında gönüllü hizmet yapabiliyorlar.
Evet, peki bir ücret ödemek gerekiyor mu katılmak için?
Bu program kapsamında esasen bu programların ilk çıkış noktası da zaten biraz imkanı kısıtlı gençlerin Avrupa çerçevesinde hareketliliğini sağlamak olduğu için herhangi bir ücret talep edilmez. Aksine Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan hibe ile öğrencilerin yeme, içme, konaklama, ulaşım ve vize masrafları karşılanır. Artı gittiği ülkeye göre de bir cep harçlığı verilir öğrenciye.
Hmm, evet, peki vize problemini de o zaman gönderen kuruluş mu çözüyor?
Aslında vize birazcık program kapsamında. Buradaki derneklerin ve kurumun dışında kalıyor. Biliyorsunuz vizeler biraz kendine has, evet, durumlar. Dolayısıyla evet, ulusal ajansınız vize kolaylaştırmak için bir yazı yazacaktır. Ancak bu vizeyi kesin alırsınız almazsınız gibi bir yorum yapmamıza imkan vermiyor maalesef.
Evet.
Fakat tabii ki bu projeler artık çok bilindiği için vize başvurusunu yaptığınız zaman birazcık daha olumlu yaklaşılacaktır başvuruya.
Evet. Peki diyelim ki gittiği yerde ya da buraya gelen Avrupa'dan gelen öğrenci rahatsızlandı. Hı hı. Bunun masrafları kendisi tarafından mı karşılanıyor yoksa gönderen kuruluş tarafından?
Şöyle, dediğim gibi çok uzun zamandır yapıldığı için bu projeler her tür olabilecek aksilik düşünülmüş ve bunun için de Avrupa Komisyonu bir sigorta kapsamında öğrencilere sağlık hizmetini de alabilme imkanı sunuyor. Hı hı. Bu şu anlama geliyor: gittiğiniz ülkede herhangi bir şekilde ufak ya da büyük bir rahatsızlığınız olduğu zaman bir sağlık kurumuna gidip muayeneniz olduğunuzda herhangi bir ücret ödemek durumunda kalmıyorsunuz. Veya ödemek durumunda kalsanız dahi komisyonun bu yapmış olduğu sağlık sigortası kapsamında bütün masraflarınız geri ödeniyor.
Evet, peki süresi ne kadardır?
Bu projeler bir yıl veya kısa süreli gitmek isteyen öğrenciler ya da gençler olursa bir ay gibi kısa bir sürede gidilebilinir. Bir genç hayatı boyunca bir kez Avrupa gönüllü hizmeti yapabilir. Ancak şayet ilk gitmiş olduğu proje kısa dönem gönüllü hizmet diye geçiyor ise ve bir ay ya da iki aylık bir sürede gitmiş ise 12 aya tamamlayacak şekilde ikinci kez gidebilir.
Evet, böyle de güzel bir yanı, evet, var diyorsunuz. Evet. Şimdi peki gönderen bir kuruluş buldu.
Evet.
Genç. Hı hı. Ne yapacak? Bundan sonraki izleyeceği süreçten söz edelim.
Tamam. Çok kısa ondan da bahsedeyim. Biraz da bir detaylara inmek, evet, lazım ama burada çok önemli olan bir şey var. Bunlar sosyal sorumluluk projeleri. Bunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla sizin bulmuş olduğunuz derneğiniz size bir takım proje önerilerinde bulunabilir yurt dışında. Veya yine az önce bahsettiğim, birazdan belki tekrar edeceğimiz adreslere girerek yurt dışında...
Edelim yeri gelmişken
tabii,
adres.
EVS Database olarak herhangi bir arama motorunda aratırlarsa hem akredite kuruluşları hem de bu kuruluşların projelerine öğrenciler, gençler ulaşabilirler. Orada projelerini seçmeye başlamaları gerekiyor. Burada önemli olan, dediğim gibi, bir sosyal sorumluluk projesi olduğu için önce genç şunu düşünmeli: gençlerle mi çalışmalıyım yaşlılarla mı, çocuklarla
yani
mı?
Yani bir proje hazırlamış olması mı gerekiyor?
Hayır. Hazırlanmış bir projeyi
evet.
okuyup kendine uygun olanı seçmesi.
Seçmek zorunda. Proje hazırlaması için, gerekmiyor. Evet.
Bir motivasyon mektubu yazması Hı-hı. gerekiyor.
Evet.
Motivasyon mektubunda da zaten ben neden bu projeyi seçtim ve niye katılmak istiyorum gibi detaylara yer vermesi yeterli olacaktır.
Peki bir motivasyon mektubu nasıl hazırlanır?
Bir motivasyon mektubu hazırlamak için yine hemen çok kısa değineyim. UAGOV.tr yani Türkiye'deki Ulusal Ajans'ın sayfasına girerek motivasyon mektubu nasıl yazılır başlıklı dokümanı dikkatle incelemelerini tavsiye ederim. Bu kapsamda da öğrencimiz orada yer alan sorulara cevap vererek ilerleyebilir. Çok kısa özetlemek gerekirse ben neden Avrupa Gönüllüye hizmeti yapmak istiyorum? Ben kimim? Motivasyonum nedir? Neler yaptım bugüne kadar? Niçin böyle bir projeye katılmak istiyorum? Ve seçtiğiniz proje için belki niçin bu ülkede bu projeyi yapmak istiyorum gibi soruları cevaplayarak aslında motivasyonunu kağıda dökmesi anlamına geliyor. Tabii bunları İngilizce yapmamız gerekiyor.
Evet, peki dil önemli değil dediniz. Orada, nasıl yapacak? Işte, yardım
yüzden,
mı alacak?
Aynen. Hı-hı. O yüzden burada bir gönderen kuruluşumuz olması gerekiyordu ya.
Evet.
Orada da gönderen kuruluşumuzdan destek alıyoruz. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Dil bilme zorunluluğu yok tabii ki. Ama gencimiz mutlaka gitmeden önce en azından gideceği süreye kadar birazcık dil konusunda kendini geliştirirse gittiği
kendi
zaman
için,
evet,
kendi
rahat eder.
Kendi için yarar olacaktır. Hangi ülkelere gidilebiliyor peki?
Avrupa Birliği üyesi tüm ülkelere Hı-hı. öğrencilerimiz, gençlerimiz başvuru yapabilirler bu kapsamda. Dediğim gibi bununla ilgili de yine database'e girdiklerinde bütün projelerin orada dökümünü görebilirler. Burada benim tavsiyem şu olur. Kendim de bir Avrupa Gönüllülüğü hizmeti yapmış kişi olarak.
Evet.
Ülkeden ziyade proje seçmek öncelikle olursa çok daha keyifli bir süreç geçirecekler öğrencilerimiz.
Gittiği ülkenin o anlamda önemi yok diyorsunuz.
Evet, proje birazcık daha kendilerine hitap ederse nereye gitmiş olurlarsa olsunlar maksimum kazanımla döneceklerini
Peki,
düşünüyorum.
Peki nerede kalacaklar?
Bu karşı tarafta gidecekleri derneğin inisiyatifine bırakılmış bir konu. Ama genel olarak eğilim şöyle, hani uzun yıllardır bu işe gönüllü gönderdiğimi düşünerek söylüyorum. Genelde ya bir ev tutulur ve gönüllüler kendilerine ait odalarda bu evde kalabilirler. Veyahut da bir yurt ortamında yine onlara bir oda tahsis etmek üzere gönüllerimiz kendilerine ait bir yaşam ortamında konaklayabilirler. Çok nadir aile yanına yerleştirmeler yapılabiliyor. Ama bütün bu bilgiler zaten projelerin o açıklandığı Hı-hı. sayfalarda yazıyor. Dolayısıyla gidecek olan genç, nerede konaklayabilirim? Ben şundan çok keyif almam dediyse kafasında bir takım soru işaretleri varsa projesini seçerken bu detaylara da dikkat etmesini öneririm. Büyük bir şehirde de olabilir, küçük bir şehirde de olabilir örneğin proje. Hı hı. Hani bunlara da biraz bakmak lazım.
Evet. Peki çalışma saatleri nasıl? Yani kendilerine ayıracak zamanları da olacak mıdır boş zamanları?
Tabii ki. Yine burada altını çizmek istediğim bir konu var. Bu bir Avrupa gönüllü hizmeti. Dolayısıyla siz oraya gittiğinizde zaten var olan yapılan aktiviteye destek vermek için gidiyorsunuz. Oranın bir çalışanı olmaya gitmiyorsunuz. Orada da zaten süreler 35-40 saat gibi haftalık öngörüldü. Ve gönüllüler arzu ettikleri zaman iletişimlerini iyi tutarlarsa ekstra hani izinler isteyebilirler ama normalde de haftada 2 gün tatilleri oluyor. Bu da genelde hafta sonu oluyor. Bir de ülkeden ülkeye değişiyor bu ama bazı ülkelerde böyle çok yoğun onların kendi kültürel günleri vesaire günleri olabiliyor. O günlerde de yine tatil yapabiliyorlar tabii
evet.
ki.
Peki daha çok ne tür projeler seçiyor gençler?
Dediğim gibi proje başlıkları çok çeşitli. Hı hı. Burada hedef kitleler var farklı. Dediğim gibi yaşlılarla, engellilerle, gençlerle, çocuklarla çalışma sorumluluğu olabilir. Yine farklı işte gençlik bilgilendirmeleri olabilir. Konu olarak böyle bir şey seçilebilir. Sporla ilgili bir takım projeler Aha. var veya çevreyle ilgili bazı projeler yürütülüyor. Özellikle son dönemlerde bu çevre projeleri çok fazlalaşmaya başladı. İlgisi varsa gencin böyle bir şeye dahil olabilir. Burada siz arama motorunda projenizi ararken oradan seçmek istediğiniz temayı da yine seçerek arama yaptırabilirsiniz.
Kapsam çok geniş yani.
Kapsam biraz geniş.
Ne seçerlerse seçsinler
Aynen
diyorsunuz.
Aynen öyle. Kendilerine hitap etsin. Benim önemli tek olan şeyim, o. Önerim o.
Peki çok fazla müracaat var mı?
Evet.
Örneğin bir Erasmus kadar duyulan, bilinen bir proje değil dediniz.
Evet, Erasmus kadar değil ama yine de yoğun bir başvuru süreci geçiyor. Yıl içerisinde 3 kez başvuru dönemi var ama bu gönüllü olacak genç için değil, proje yapacak olan kurum için geçerli olan 3 tane başvuru son tarihi var. Öğrenciler yıl içerisinde başvuru yapabilirler.
Ne zamandır o tarihler?
Şubat. Hatta Haziran'da ve Ekim'de olmak üzere 3 kere başvuru dönemi var. Ancak bu gönüllüleri bağlayan bir durum değil. Gönüllü olmak isteyen genç yıl boyunca projeleri araştırıp başvuru yapabilir. Sadece proje başlangıç tarihini ona göre değişeceğini bilmesi lazım. Evet. Yani Şubat'ta bir projeye başvuruyorsanız Şubat öncesinde projeniz en erken Haziran gibi başlayacaktır. Yani yazın ben başlayayım diye düşünen bir öğrencinin Şubat'ta. Ya da gencin Şubat'tan önce kendine bir proje bulmuş olması beklenir.
Evet. Kış mevsiminde gitmek isteyen biri için de
yine Eylül-Ekim gibi projelerin başvurularını tamamlamış olması lazım.
Önümüzdeki kış gitmek isteyenler varsa, gençler varsa
şimdiden başvurularını
lazım. Projelerini seçip başvurularını yapması gerekir diyorsunuz.
Aynen öyle.
Peki daha detaylı bilgiyi, çünkü gerçekten üzerinde çok fazla konuşulması gereken bir konu, ancak bizim vaktimiz o anlamda birazcık daha kısıtlı. Daha detaylı bir bilgiyi alabilmeleri için verebileceğimiz bir adres ya da bir telefon numarası var mı? Hem Avrupa'dan bizi dinleyen gençlerimiz için hem de Türkiye'den dinleyen gençler için.
Avrupa'dan da Türkiye'den de bizi dinleyen gençlerimiz çok rahatlıkla hem Türkçe hem İngilizce bu bilgilere yine UAGO.tr, Türkiye'de Ulusal Ajans'ın bizde adresinden girerek edinebilirler. Veyahut da kendi ulusal ajansları, yani kendi bulunmuş oldukları ülkedeki ulusal ajansların sayfalarına girerek detaylı bilgi alabilirler. Ki en sağlıklı bilgiyi de buradan alacaklardır.
Evet. Peki oralarda yaşayan Türk dinleyicilerimiz, bizim Türk vatandaşlarımız, yurttaşlarımız buraya gelmek için bu projeden de yararlanabilirler değil
tabii
mi?
Ki, evet. Tabii ki. Bulundukları ülkede yine bir gönderen kuruluşla görüşüp burada bir proje başvurusunda bulunup buradan kabul aldıktan sonra da zaten gönderen kuruluşlara yardımcı olacak kalan işlemler için.
Evet, ki onların burada mutlaka bir ebeveynleri, tanıdıkları, eşleri, dostları vardır. O zaman hiç kalma, konaklama problemi de yaşamayacaklardır.
Şöyle, konaklamayı mecburen ev sahibi kuruluş karşılamak durumunda olduğu için proje ortamında yakın bir yere olmasını isteyecektir.
Evet.
Dolayısıyla ama tabii ki istedikleri zaman ziyaret edebilirler.
Boş zamanlarında görüşebilirler diyorsunuz. Şu adres ve telefonlarımızı yineleyelim ve size teşekkür edelim.
Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hani hatırlatayım. Eğer arzu ederlerse uago.tr adresine girerek Avrupa Gönüllü Hizmeti diye aratıp bu program hakkında bilgi alabilirler. Yine orada bulunan e-mail ve telefonlardan ulusal ajans yetkililerine ulaşabilirler. Veya herhangi bir arama motoruna EVS Database gibi bir söylemle girip arama yaptıklarında da projelere ulaşabilirler.
Evet, ne güzel bir proje içerisindesiniz gençlerle
birlikte.
Çok teşekkürler.
Aynen,
sizi kutluyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Umuyorum.
Yeni projeleri Hayatın Sesleri'nde dinleyicilerimize ulaştırmak dileğiyle.
Çok teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Uluslararası Eğitim Programları uzmanı Sayın Gamze Adlı bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
İstersen hiç başlamasın, bu hikaye eksik kalsın. Onca yaraların ardından yeni bir aşk yaratamazsın. Yeni bir aşk yaratamazsın. İstersen hiç başlamasın, bu hikaye eksik kalsın. Onca yaraların ardından yeni bir aşk yaratamazsın. Yeni bir aşk yaratamazsın. Örselenmiş bir çocuk, iş İşte benim bütün hikayem. Kaç sevda geçse de yüreğimden bu yıkıntıları onaramazsın. İstersen hiç başlamasın. Geç kalmışız birbirimize. Yanlış kapılarla geçmiş bunca yıl. Dönemeyiz artık ilk gençliğimize. İstersen hiç başlamasın. İstersen hiç başlamasın. Söz verelim kendimize.
Dünden kalanlar. Ve köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün tarihin tozlu sayfalarında, tozlu raflarında gezerken tarihi daha yakından anlamak için tarihsel zaman algısı ve gelişiminden söz edelim istedik.
Evet.
Çocukluktan mı başlayalım, nasıl yapalım?
Evet, yani aslında bakarsanız bir biyolojik saatimiz var. Zaten ama aynı zamanda bir de zihin saatimiz var. Fakat işte biyolojik saati belki vücut kendiliğinden zaten fark ettiriyor. Acıktığımız zamanı biliyoruz, uyumamız gerektiği zamanı otomatik olarak hani biyolojik zaman bunları bize hatırlatıyor ama zihinsel zaman soyut bir şey olduğu için bunun kavranması, algılanması gerçekten çocukluktan itibaren işte eğitimde özellikle de sosyal bilgiler, hatta hayat bilgisi, sosyal bilgiler, tarih dersinin içeriğinde özellikle üzerinde durulması ve verilmesi gereken bir beceri şeklinde düşünebiliriz bunu. Yani zihni bu anlamda eğitmek gerekiyor. Birincisi zaman algısı hem zamanla ilişkili, hani en basitinden düşünürsek belki dün, bugün, yarın gibi bu tür basit kavramlarla veya önce, sonra, yakında, sonra gibi kavramlarla ilk başta belki geliştiği gibi daha sonrasında belki daha büyük işte birimlere doğru gidiyor. Gün, saat, yıl, aylar gibi takvim bilgisine doğru gidiyor veya işte çağ, milenyum gibi daha büyük kavramlara doğru gidiyor. Ama bunların öğrenilmesi aynı zamanda neyle ilişkili? Bir taraftan dil gelişimiyle ilişkili tabii ki. Hani çocuk bazen bunu fark edebilir. Bir zamanla ilgili değişimin olduğunu fark edebilir. Fakat henüz bunu ifade edebilecek dil becerisine sahip değilse ifade edemeyebilir. Dolayısıyla öyle diğer beceriler gibi kolay gelişen, hemen çocuklukta fark edilse bile sürekliliği, soyut olarak ifadesi zor olan bir kavram zaman. Fakat diğer taraftan baktığımızda da tarihsel zaman şu anlamda bizim için önemli. Geçmişi anlamlandırmada çok önemli. Tarihsel zamanı çocuk kavrayıp algılayamıyorsa geçmişi anlamlandırmakta, tarihi güçlük anlamlandırmakta çekiyor. Da güçlük çekiyor. Peki, yerine oturtamıyor.
Zaman kavramı mekanla birlikte ele alındığında şimdi, çok daha fazla önem kazanıyor değil
aynen, mi? Aynen, onu da söyleyecektim şimdi. Hani ikinci unsur da mekan kavramı. Evet. Çünkü onunla eşleşiyor ister istemez. Beraber gidiyor bile diyebiliriz yani. Çünkü çocuk aslına bakarsanız nasıl somutlaştırıyor zamanı? Mekanla somutlaştırıyor bir taraftan. Veya ölçme araçlarıyla işte saat gibi, takvim gibi ölçme araçlarıyla somutlaştırarak hatta daha sonrasına bakarsak ufak ufak zaman şeridi, tarih şeridi uygulamalarıyla ki şimdi bizde de yapılıyor, yurt dışında da böyledir. Ufak ufak kişisel zaman şeridi, yavaş yavaş aile ile ilgili bir zaman şeridi, daha sonrasında belki okulun tarihiyle ilgili olabilir, yerel çevreyle ilgili olabilir, sonrasında ülke tarihiyle ilgili kronolojiye doğru, daha geniş çerçeveye doğru gidilir. Yani o küçük çerçeveye oturtmadığımızda, çünkü iki türlü düşünebiliriz bunu. Tarihsel zaman dediğimiz şey geçmişten farklı. Biz şimdi zaman, tarih ve geçmiş kavramlarını kullanıyoruz burada. Geçmiş dediğimiz dün de bir geçmiş. Zamansa çok daha büyük bir kavram. Bütün bu biraz önce bahsettiğimiz her türlü zamana ilişkin birimi ölçmeyi, her şeyi içeriyor. İçinde her şey var. Ama tarih dediğimizde geçmişte olan ama öneme sahip, bu anlamda belli kriterlere göre öne çıkan olaylardan bahsediyoruz. Her şey tarih olmuyor. Yani etkiliği olması lazım. Bulunduğu zamanı, bulunduğu dönemi, bulunduğu yeri, bulunduğu insanları, hatta belki daha ötesini, sadece bulunduğu yerin de ötesine geçen. Bu yüzden de hani geçmişte diyelim ki hasta olmuş olabilirsiniz ama bu tarihe geçmeyebilir. Fakat sizinle beraber yüzlerce kişi hasta olduysa bir salgındır ve dolayısıyla bu tarihe bir önemli olay olarak geçer. O zaman tarih olur artık.
Evet.
Ve dolayısıyla kronolojide yerini alabilir. Hatta biz tarihi olayların tamamını da kronolojiye yerleştirmiyoruz. Gene öne çıkan dönüm noktalarını yerleştiriyoruz. Bu anlamda baktığımızda tabii ki çocuğun geçmişe doğru gidildiğinde bu sıralamaya koyması, çünkü sadece zaman kavramlarını anlaması değil, aynı zamanda doğru yerinde kullanması lazım. Ve sıralama, konumlandırma gibi bir takım becerileri de içeriyor olması lazım.
Ama bu arada aynı zamanda tarih algısı zaman, mekan ve artı bilincin de ortaya çıkmasıyla şekillenir galiba.
Yani
birazcık da
tarih bilinci dediğimiz şeyi zaten şöyle tanımlıyoruz. Hani dünü anlayarak bugünü ve geleceği kavrayabilme. Dün, bugün ve yarın ilişkisini kurabilme. O üçlüyü kurabildiğimizde tarih bilincimiz var demektir.
Evet.
Yani geçmişi sadece dediğim gibi böyle muğlak bir şekilde algıladığımızda tam yerine oturmuş olmuyor. Hatta anakronik bir şekilde algıladığı zaman da oturtamamış oluyor, kavrayamamış oluyor. Hani en büyük de sıkıntımız belki bu zaman algısıyla ilgili gözlemlediğimiz en büyük sıkıntı bu. Ne yapıyor? Mesela dönemle ilgili bir şey sorduğunuzda öğrenci hiç o gün olmayacak bir şeyi size söyleyebiliyor. Hep eleştiririz ya, hani böyle filmlerde kol saati var, tarihi filmlerde, ya da elektrik direkleri var, işte arkadan otobüs geçiyor falan gibi ve buna güleriz. Çocuk bunu fark etmeden yapabiliyor ve o zaman ne görüyoruz biz? Oturmadığını görüyoruz zaman algısının. Anakronik durumlara düştüğünü görüyoruz. İşte Çanakkale'den bahsederken, işte Çanakkale'de ne olmuş olabilir, neler yaşanmış olabilir diye bahsettiğinizde bakıyorsunuz bugünkü güncel olaylardan bir şeyleri katmaya çalıştığını işin içerisine fark ediyorsunuz. Ya da bugünkü güncel kavramlarla ifade etmeye çalıştığını görüyorsunuz. Bu zaman algısının oturmadığını gösteriyor. Empatiyi de gösteriyor ama hani empatinin tam yerine oturmadığını gösterdiği gibi bunu da göstermiş oluyor. Diğer taraftan zaman algısı neyi de içeriyor? Bir kronolojiye dizme, aynı zamanda neden sonuç ilişkilerini de gösterdiği için o sürecin içerisinde bu olayların birbirleriyle neden sonuç ilişkilerini de kavramayı, bütünsel bakmayı da gerektiriyor. Bunun oturması, bu tür bir zaman algısının oturması çok daha soyut işlemler dönemine. Dolayısıyla hani 10 yaşta çocuk zaman kavramlarını, bütün çocuklar olmamakla birlikte çoğu çocuk, yurt dışında da yapılan araştırmalar, ülkemizde de yapılan araştırmalar benzer sonuçlar veriyor. Yani 3. 4. sınıftan itibaren çocuk zaman kavramlarını daha yerinde ve doğru kullanıyor. Evet. Ama bu tür neden sonuç ilişkileri noktasında baktığımızda, olaya bütünsel bakma veya sadece ilişkileri değil de aynı zamanda çıkarımlar yapabilme, o zamansal süreçlerden durumuna baktığımızda bu lise çağlarına neredeyse geliyor. Yani kolay olmadığını oradan anlıyoruz. Hani baktığımız zaman özellikle nedir? İşte mesela diyelim ki geçmiş, bugün ve gelecek zamanı ayırt etmek en temel becerilerden bir tanesi. Bu zaten kronoloji becerisi, yani zaman algısını kavramayı birçok programda ilk birinci olarak sıraladıklarını görürsünüz. Tarih programlarında, sosyal bilgiler programlarında bel kemiği gibi görünüyor. Antik Yunan'dan gelen bir zaten kavram, kronos. zamanın niceliğini anlatıyor. Zamanı doğru tarihlendirmeyi, doğru yerine koymayı, olayları anlatıyor. Hani geçmişteki, tarihteki bir olayın yerini doğru bir şekilde belirlemek. Ama bu aynı zamanda bir taraftan nispi kronolojiyi de getiriyor. Çünkü her zaman mutlak olarak bir olayın zamanını tam belirleyemeyebilirsiniz.
Evet.
Nedir? Hani bugünkü zamanla o olayın geçtiği zaman arasındaki mesafeyi hesap etme, tam olarak belirleme diyebiliriz. Ama biz her zaman bugünkü zamandan çıkarak mesafeyi tam hesaplayamayabiliyoruz. O zaman nispi kronoloji giriyor devreye. Yani tahmini zaman belirleme. Hani bir olaya göre öbür olayın aşağı yukarı oluş durumunu tahmin edebilme gibi, yordama gibi. Bu bayağı üst bir beceri. Hani bunu başka bu olayları da bilmek.
Bilincin şekillenmesiyle tamamen ortaya çıkabilecek bir
tabii,
şey galiba
bilgi,
değil mi?
Bilgi evet. Bilince dönüşecek ancak o zaman. Tabii bu bir tarihsel bir bilgiyi gerektirdiği için dediğim gibi birikim gerektiriyor. Bu da ancak lise çağlarında olabiliyor.
Belki yine o yıllara geldiğimizde ilginin de artmış olması bunu artırır diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Yani eğer tarihsel zaman algısını doğru oturtmazsak kavramlar havada uçuşuyor çocuğun zihninde. İşte biraz önce söyledik ya zihinsel zaman diye.
Evet.
O zihinsel zaman oturmadığında tamam belki olayları anlatabilir ama ilişkilerini kuramaz. Neden sonuç ilişkileri olsun, o bütünsellik olayın önemini kavrayamaz. Bu da biraz önce bahsettiğiniz o ilgi konusunda eksiklik yaratıyor. Çünkü evet. Anlamadığı bir şeye ilgi de duyamıyor
evet,
çocuk.
Evet, bir de son zamanlarda bunu öğretmenin yollarından biri de kodlama yöntemleri. Bu
evet,
kodlama yöntemleriyle
evet,
çocuklar
evet.
çok daha güzel öğrenebiliyorlar.
Evet.
O kronolojik sıralamayı çok daha güzel akıllarında tutabiliyorlar
evet.
herhalde.
Kronoloji becerisi biraz evet dediğiniz gibi anlamlandırmayı kenara koyarsak sıralamayla da ilgili olduğu
evet.
için o kodlama teknikleri bu noktada işe yarıyor ama anlamlandırmada işe yaramıyor. Sadece kodlamış ve ezberlemiş oluyorlar
evet.
ama arka planındaki o ilişkileri bütünsel bakabilmeyi gene sağlamıyor. Fakat o bile önemlidir çünkü çok yakın olarak birbirine yakın zamanda geçmiş olayları öncelik sonralık sırasına koyma konusunda mesela bizim yapılan araştırma gösteriyor ki gençlerimizde bu konuda bir eksiklik var. Tarih bilinci ve gençlik konulu uzun yıllar oldu çalışma belki tekrarlanabilir. O çalışmada gösteriyor ki mesela gerçekten bu konuda bizim öğrencilerimizin bir eksikliği var. Yani mesela diyelim ki 6-7 tane farklı gemi türünü, farklı kıyafeti, farklı bina türünü gösterdiğinizde bunları kronolojiye sıraladığınızda öncelik sonralık şeklinde kronolojik olarak sıralayın dediğinizde bizim gençlerimiz çok fazla bunu yapamıyorlar.
Hı-hı.
Çünkü böyle bir hani programımızda böyle bir şey yok.
Yok.
Maalesef.
Yollarını bilmiyorlar.
Evet, yollarını evet. bilmiyorlar. Tabii diğer taraftan bir de şöyle bir şey var. Mesela biz zannediyoruz ki işte bir devlet yıkıldı ve ondan sonrasında zannediyor ki çocuk dünyada başka bir devlet kalmadı. Eş zamanlılık dediğimiz, senkronizm dediğimiz de bir durum var. Ya yani aynı zamanda olan olayları da kavramak önemli. Zaman algısı bir taraftan bunu da getirmesi gereken bir şey. Bir anda burada bu olurken bir başka yerde başka bir şey. Mesela zannediyoruz ki maden çağı her yerde aynı dönemde yaşandı. Yaşanmadı. Yani farklı farklı dönemlerde farklı geçişler oldu. İşte o zaman algısı oturmadığında ya lineer görüyoruz ya da hepsi birbirine karışıyor.
Peki herkes için farklılık gösterir mi bunun oturma yaşı?
Tabii ama hani mesela Piaget'in de genel olarak çalışan kişilerin de baktığın zaman gördüğü şey çocuk belki 3 yaşından itibaren günlük olarak hani bazı şeylerin farkına varıyor. İşte yatacağız, kalkacağız, şu olacak, yarın yapacağız gibi bir şeyler söylüyor olabilir çocukça bir şekilde ama yaklaşık işte 4-5 yaşlarında biraz daha bilinçli olarak kullanmaya başlıyor. Ama 10 yaşından itibaren zaman kavramlarını belki daha yerinde ve doğru kullanıyor. Bu anlamda da baktığımızda neyi görüyoruz? İşte saat kavramlarını büyükten küçüğe birimlerle görürken takvim kavramlarını küçükten büyüğe doğru gördüğünü görüyoruz. Yani bu anlamda baktığımızda bizim tarihsel zaman algısı dediğimiz gerçekten bütün bu işte tarihsel bir metindeki zamanı yakalayabilmek, onu doğru sıralamaya koyabilmek ya da kendisi bir metin oluşturduğunda onu tarihsel zamana uygun şekilde yazabilmesi, bunlar da mesela tarihsel zaman algısının geliştiğini gösteren, üst seviyeye ulaştığını gösteren belirtiler. Bunlar ancak lise çağlarında gerçekleşebiliyor. Hı hı. Ama biz bunu nasıl sayıyoruz, varsayıyoruz? Altyapıdan itibaren bunun üzerine, zaman kavramı üzerine, tarihsel zaman kavramını ve bu beceriyi, kronoloji becerisini geliştirecek etkinlikler yapıldığında, çocuk bu anlamda desteklendiğinde, zihin bu anlamda beslendiğinde, yoksa siz hiçbir şey vermediğiniz bir öğrenciden hadi sırala dediğinizde, işte biraz önce bahsettiğim araştırmalarda olduğu gibi sonuç istediğimiz şekilde, başarılı bir şekilde çıkmıyor. Karışıyor birbiriyle.
Şimdi daha önceki programlarımızda konuştuk, tabii görselliğin de devreye girmesiyle belki bu algı birazcık daha artırılabilir. Örneğin evet, tiyatrodan söz etmiştik, televizyon dizilerinden, evet, sinema evet, filmlerinden söz etmiştik. Değil mi? Bu tür şeyler de destekliyor.
Kesinlikle destekler.
Bu algının
onu zaten hani kesinlikle öneriyoruz. Bir kere öncelikle zaman algısını en iyi geliştiren yollardan bir tanesi, biraz önce bahsettiğimiz gibi, kişiselden başlamak üzere tarih şeritleri oluşturtmak, hı hı, öğrenciye. Tarih şeritleri öncelikle kendi hayatım, sonrasında belki aile tarihim, ondan sonrasında bu yavaş yavaş halka genişleyecek şekilde ülke tarihine, dünya tarihine yansıtabilir. Zaman kapsülleri uygulamaları yapılabilir mesela.
Nedir zaman kapsülleri uygulamaları?
Hani mesela hani bir anlamda zaman kapsülünü şöyle söyleyebiliriz. Geleceğe yönelik bir kutunun içerisine bir takım şeyler koymak şeklinde uygulamaları da var ama bugünkü bir olaydan yola çıkarak geçmişe doğru bunun arka planında ne olabilir? Bugünden başlayıp geriye doğru sıralama aslında. Hı hı, hani hı, bizim kastettiğimiz
kendi
şey
yorumunu
burada
da katarak mı?
Hayır, yani şunu anlaması lazım. Bugünkü her olayın geçmişte bir nedeni var.
Nedeni
bugün
var.
Birdenbire evet, ortaya çıkmadı. Hı hı. O neden sonuç ilişkilerine bakarken aslında bir anlamda, hı, hem tarihsel olarak sıraya da koymuş oluyor.
Evet.
Bundan önce şu olduğu için biz bugün bu. Ondan önce de şu olduğu için, hı hı, derken. Çünkü biraz önce ilgi dediniz ya. Mesela diyelim ki kendisinden çok uzak bir mekanda, mekanla da ilişkili dedik ya. Kendisinden çok uzak bir mekanda, kendisinden çok uzak bir zamanda geçen bir şeye olan ilgisi daha az olabiliyor öğrencinin. Oysa bugün yaşadığı coğrafyada, yaşadığı zamanda doğrudan onu ilgilendiren bir olayla ilgili arka planı daha çok merak edebiliyor, ilgisini, hı hı, çekebiliyor. Bu bizim için bir fırsat olabilir. Buradan yola çıkarak kronolojik çalışmalar yaptırabiliriz. Bakın bundan önce şu olduğu için, şu olduğu için gibi.
Evet.
Yani bu tür
belki
şeyler,
belki de çocukların tarihi genelde sevmemelerinin altında birazcık bu ezbercilik yatıyor işte. Böyle
evet, evet,
bu
evet,
sıralamayı
evet,
yaparak evet, ardı ardına hepsinin birbirine bağlayarak gitse belki çok daha seveceği, belki de en seveceği derslerden biri olacaktır tarih dersleri.
Evet, yani o beceri boyutunu biz maalesef biraz ihmal ediyoruz. Oysa yeni programlarda bu hep öne çıkarılan bir nokta. Sadece bilgiyle bilinç olmuyor.
Hı hı.
Yani bir şeyin bilince dönüştüğünü davranışa dönüştüğünden, uygulamasından anlarız. Biz sadece konuşuyorsak ve uygulayamıyorsak, bu mesela bizde kronoloji için böyle, coğrafyada da mesela yön kavramları için böyledir.
Hı hı.
Bizde mesela hiç kimseye adres tarif ettiğinizde şey söylenmez, kuzey yönüne doğru git, şehrin kuzey batısındaki,
evet,
diye tarif edilmez. Ama yurt dışında bunun böyle yapıldığını görüyoruz.
Hı hı.
Aynı şekilde kronoloji için de böyle. Tam olarak yüzyıl, çağ, doğru tarih verilerek hangi olaydan önce, bu şekilde söylemiyoruz. Genel konuşmalar yapıyoruz.
Hı hı.
O zaman da bu tarih bilimi içerisinde doğru bir yere oturmuyor.
Hı hı.
Yani tarihsel zaman dediğimizde tarih bilimi içinde bir o kadar,
evet,
önemli bir kavram çünkü.
Evet. Oysa tarihi doğru okumak, tarihi doğru anlamak, doğru bilmek açısından ne kadar önemli.
Evet, yani tarih yazarken de tarihsel, hı hı, zaman algısı önemli. O ayrı bir konu. Hani tarih yazıcılığındaki,
evet,
tarihsel zaman algısından biz şu anda çok bahsetmedik.
Evet.
Sadece eğitimde ve çocukların zaman algısından bahsettik. Bir o kadar önemli. Yani biz bunları, beceriyi önemsemediğimizde bilinç de oluşmuyor işte. Ne,
hı hı,
coğrafi bilinç oluşuyor ne de tarihsel bilinç oluşuyor. Bu ikisi zaten birbiriyle ilişkili dedik, tarih ve mekan. Bunları birleştirebilmemiz için de doğrudan bu tür uygulamalara yönelik çalışmalar yapmak gerekiyor.
Var mı peki bu tür çalışmalar?
Yani eskiye göre çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani tarih şeritleri konusunda daha Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim bilişim ağı iyi çalışmalar yapıyor. Orada öğretmenlerimiz materyallerden de yararlanabilirler. Ama biraz önce söyledik ya, yani her çocuğun gelişimi aynı olmayacaktır. Hı hı. Bireysel farklılıkları olacaktır. Mutlaka bununla ilgili kendi sınıflarında öğrencilerin zaman algısının hangi düzeyde olduğunu bir ön testle, hazır bulunuşluk testiyle, belki ufak tefek kendi yapabilecekleri testlerle görerek ona göre daha fazla destek sağlayabilirler. Çünkü hala mesela lisede olup, ben pek çok tarih öğretmeninden bunu görüyorum, hala lisede olup 16. yüzyıl dediğimizde aslında 1500, hani mesela 83'ü kastettiğimizi anlamadıklarını, bu çağla ilgili ciddi zaman algısı sıkıntıları olduğunu söylüyor öğretmenlerimiz. Evet. Milenyumun ne olduğunu bilmediklerini mesela söylüyor. Hı hı. Demek ki lise çağında bile, ki biz lisede oturur dedik, olmadığını görüyoruz. Yani üzerinde durulması lazım. Kolay evet. algılanan bir kavram değil. Çok soyut bir kavram. Emek istiyor, çalışmak istiyor üstünde. Becerinin gelişmesi gerekiyor.
Evet, bu çalışmaların artarak devam etmesi ve diyelim. O tarih algısının evet. çocuklarımızda bir an önce yerleşmesi dileğiyle diyelim. Evet. Ve çok teşekkür edelim size.
Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
Haftaya yine birlikte görüşmek olacağız. Görüşmek üzere diyelim. Evet. Kalanlar köşemizde. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik.